Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz depresyon. Konuğumuz aile danışmanı Sayın Zeynep Sakarya. Hoş geldiniz Zeynep Hanım.
Merhabalar, hoş bulduk.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak isterim. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bu hafta konumuz depresyon. Ruh sağlığı gerçekten çok önemli. Beden sağlığının ayrılmaz bir parçası, sağlığın ayrılmaz bir bütünü olan ruh sağlığı ve konumuz depresyon. Öncelikle depresyonun temelinde ne var? Bununla başlayabilir miyiz?
Tabii başlayalım. Depresyonun temelinde esasında çökkünlük durumu var. Genel bir çökkünlük, hayattan zevk alamama, her şeye karşı bir öfke besleme. Yani aslında kişinin kendisini derin bir kuyuda, tek başına ve o kuyudan çıkamayacak kadar umutsuz, çaresiz, bitmiş ve tükenmiş hissetmesi var. Yani bizim bu tanımımız hastalarımızın bize vermiş olduğu bilgilerle, o bilgileri bizim sorgulamamızla elde etmiş olduğumuz tanımlar.
Peki depresyonun tipleri nelerdir?
Şöyle isterseniz önce bir şeyden başlayalım. Mesela genel bize nasıl şikayetler geliyor? Bana daha çok aileler geldiğinde, ailelerle ilgili bir bilgi edindiğimde, ailevi olaylarla ilgili bilgi edindiğimde ortaya çıkan sonuç şu olabiliyor. İşte daha önce depresyon belirtileri göstermiş ya da ilişkinin çıkmazında kalıp depresyona girmiş ve bu depresyonunu fark edememiş kişiler geliyor. Şimdi bunların ayrıldığı bazı noktalar var. Bizim ruh sağlığımızı etkileyen en önemli faktörlerden birisi son yıllarda da yani oldukça gündemimizde biliyorsunuz çocukluk. Yani çocukluk dönemi çok kıymetli ve özel bir dönem. Yani aynı şey bir hamurun mayası iyi olursa hamur iyi tutar ya da mayalanma süreci güzel geçerse o hamurdan güzel bir yiyecek elde edebilirsiniz de. Çocukluk dönemi de böyle bir mayalanma dönemi. Fakat şimdi jenerasyonlara bakarsak hani bu kuşaklar arası geçişlere bakarsak bizim ve bizden önceki işte annelerimizin belki anneannelerimizin de dedelerimizin sağlıklı bir çocukluk geçirmediğini görüyoruz. Yani incelemeler burada başlıyor. Ve seanslarda şu ortaya çıkıyor. Evet, çocukluktan getirilen sağlıksız bir ruh sağlığı yapısı var. Belki çocukluğunda depresyona girmiş kişi, anne babasının o ilişkisinin çatışmalarının ortasında kalıp bunu bastırmış. Zaten depresyon aslında duyguların bastırılması demek. Yani Latince kökeni bu, bastırma, redepresyon gibi söyleyebiliriz. Bastırma anlamına geliyor. Şimdi çocuklukta bastırmış ve bir gün evlenmiş ya da işte bir gün işe girmiş, bir gün üniversiteye başlamış ya da bir gün sınav hazırlığı sürecine girmiş ve artık baş edemeyeceği bir şey ortaya çıktığı anda kişi çökkünlük haline geliyor. Neden? Çünkü sağlıklı bir çocukluk geçiremediği için, o çocukluğun meyvesini alamadığı için, hayata karşı daha güçlü olamadığı için, psikolojik esneklik ve sağlamlık kazanamadığı için hayatın güçlükleri karşısında birdenbire çöküyor. Bizim burada o zaman elimizde bir kanıt var. Nasıl bir kanıt? Bir kere depresyon nörobiyopsikolojik bir hastalık. Yani zihinsel, biyolojik ve psikolojik bir rahatsızlık. Şimdi insanın bu süreçlere baktığımız zaman ne diyoruz biz? Ha, demek ki çocuklukta yaşanılan çevresel faktörler depresyonda etkili. Depresyonun o zaman çeşitlerinden birisi sosyal faktörler. Yani sosyal bir depresyona girebiliyorsunuz. Yetiştirilme tarzından gelen bir depresyona girebiliyorsunuz. Yani anne baba tutumundan dolayı. Bir diğeri de genetik faktörler. Peki bu nasıl oluyor? Bu da ispatlandı Tolga Bey. Şöyle ispatlandı. Bilimsel bir çalışma yapılıyor. Üç nesil araştırılıyor. Anneanne, anne ve onun kız çocuğu. Şimdi bunlar anneanne, yani bu şu an doğmuş kız çocuğunuz varsa eğer, benim mesela bir kızım var. Benim kızım ben annemin karnındayken, annem bana hamileyken benim yumurtalıklarımda bulunuyormuş. Yani bunun bilimsel bir araştırması var. Şimdi böyle olduğu zaman mesela benim annem bir depresyon yaşadıysa ya da benim anneannem bir depresyon yaşadıysa ben de buna bir yatkınlık, genetik bir yatkınlık oluşuyor. Çünkü beyin hücrelerim nörolojik açıdan etkileniyor. Ve doğal olarak ne oluyor? Hayat şartlarım da eğer depresyona yatkın bazı olaylar ortaya çıkıyorsa ben otomatik olarak yine depresyonun yaşayabilecek risk altında kişilerden birisi oluyorum. Bu da depresyonun biyolojik olan kısmı yani tetikleyen kısmı. Bir diğeri de bedensel rahatsızlıklar. Ne anlattık? Nörolojik rahatsızlıkları, genetik temellerini anlattık ve tetikleyen bedensel rahatsızlıklar var. Bunlar da neler? Mesela Allah korusun, işte bir gün birisi çok güzel bir hayatı var ve fakat sonra talihsiz bir kaza yaşıyor ve bu kaza sonucunda işte belki bedeninin bir uzvunu kaybedebilir, işte artık eskisi gibi konuşamayabilir mesela ya da artık işte yürüyemeyebilir ve bu rahatsızlıktan ötürü ya da kanser olabilir. Şu an en yaygın olan hastalıktan bahsediyorum. Bununla ilgili tabii kullanılan ilaçlar veya işte kişinin yaşam kalitesinin düşmesi, artık eski yaptığı şeyleri yapamaması da depresyonu tetikleyebilen bedensel rahatsızlıklar arasına geliyor.
Şimdi depresyondan bahsediyoruz ama bunun bir de internet ayağı var aslında. İnternette gördüklerine aldanan, herkesin mutlu olduğunu ve kendisinin mutsuz olduğunu düşünen ve kendine bir yoksunluk, bir yetersizlik gören kişiler de aslında depresyona girebiliyorlar sanırım.
Şimdi bu bahsettiğiniz şey çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi depresyon diyebilmemiz için buna belirli, şimdi bu ruh halinin etkilenmesi yani kötü duygu hissetmek, olumsuz ruh hali dediğimiz şeyin devamlı olması gerekiyor ki genel bir çökkünlük. Yani hayattan hiçbir lezzet alamıyorsanız, hiçbir iş yapmak istemiyorsanız, ondan sonra sizi neşelendiren, gülümsetebilen hiçbir şey yoksa siz depresyona girmişsinizdir. İnternet ayağı bunun şu şekilde olur. Şimdi anlık kendini kötü hissetmeler olabilir. Sürekli başkalarının hayatını kendi hayatına kıyaslayıp mutsuz olabilirsin. Ama bu bir süre sonra interneti bıraktığınız an geçecek bir şey. Yani çünkü odak noktanız değiştiğinde geçecek bir şey. Buna tam depresyon diyemeyiz. Ha, ama şu olur. Bir hasta depresyondadır. Gerçekten canı hiçbir şey yapmak, hiçbir şey onu mutlu etmiyordur. Canı hiçbir şey yapmak istemiyordur. Hayattan lezzet almıyordur. Sonra bunun internet ayağı da ne olur? Oyun bağımlısı olur. Ondan sonra çünkü oyunda da bir internet var, bir ortam var. Oyun bağımlısı olur. Bunu bastırmak için, depresyonunu bastırmak için ya da depresyondan kaçmak için. Ondan sonra işte Instagram, Facebook, Twitter, neyse artık o sosyal medyadaki kullanılan araçlar. Bunlara girer ve buralarda vakit geçirirken kendisini kaybeder, depresyonunu bastırır. Bak bu dediğiniz bu şekilde oluyor ama depresyon yani internet bizi tek başına depresyona sokmaz. Ama depresif belirtiler verebiliriz. Anlık onlarda sonrasında geçici olur.
Evet. Peki baktığınız zaman işte sosyal medya mecralarına ya da internete insanlar yaşadıkları depresyonu sizce buraya yansıtabiliyorlar mı? Bu paylaşımlarından siz bunu anlayabiliyor musunuz? Mesela bu kişi depresyonda bu yüzden bu kadar çok paylaşım yapıyor. Bu yüzden arabasını daha çok gösteriyor da bu yüzden mahremiyetini daha fazla gözler önüne seriyor diyor musunuz?
Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi maskeli depresyon diyoruz biz buna. Kişi mutsuz ve fakat gülümsüyor. Yani en acılı halidir depresyonun, en zor halidir. Çünkü düşünsenize yani demek ki hayat size o kadar az şans tanıyor ki ya da siz kendinize o kadar az şans tanıyorsunuz ki depresyonda olduğunuz halde o üzüntüyü yaşama şansını dahi vermiyorsunuz kendinize. Bu kadar acımasızsınız yani. Ya da belki bu kadar yardım almaya uzaksınız. Yani etrafınızdaki hiç kimse bu durumu fark edemez. Mesela sizin bu söylemiş olduğunuz şeyde kişi depresyondadır ve yakınındaki insanlar dahi bunu fark etmeyebilirler. Çünkü Depresyonun çökkünlükten farklı olarak bir de mani hali vardır. Yani bizim aşırı hareketli olma dediğimiz, aşırı mutlu olma dediğimiz hali vardır. Burada da zaten sizin sormuş olduğunuzun cevabı da bu. Zaten depresyonun diğer ucu da aşırı hareketli, aşırı mutlu, işte aşırı her şey mükemmel modunda olma halidir. Ama tabii ki şu yanlışı hiçbir zaman yapmamak lazım. Birisine bakıp da mutlu olduğunu söyleyen herkese işte ya bu manik dönemde işte aslında depresyonda da o yüzden bu kadar çok mutlu olduğunu paylaşıyor diyemeyiz. O insanı klinik ortamda görmemiz gerek ki ona tanı koyabilelim.
İnternette gördüğü bilgilerle kendisine tanı koyan bir uzmana gitmek yerine internetteki forumları takip eden kişiler var.
Evet.
Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? İnternetteki ruh sağlığıyla ilgili, depresyonla ilgili yalan bilgiler insanları gerçekten sağlığından edecek seviyede mi?
Bununla ilgili şöyle düşünüyorum. Gazete takip eden insanlarla ilgili ne düşünüyorsam ya da haberleri sürekli takip eden insanlarla ilgili ne düşünüyorsam onlarla ilgili de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü haberleri takip edip işte ülkeyi kurtaran insanlar vardır ya. İşte yani bizim bu kültürümüzde olan bir şey Tolga Bey. Biz bunu böyle bugün halkımızı hadi bilinçlendirelim. Bu olmaz. Bakın böyle teşhis koymayın. Ya da işte sen buradan asıp keserken işte yani haberlerle ilgili diyorum bunu. Hani haberlerle ilgili işte asıp keserken herkese işte yazıklar olsun falan lanet okurken nasıl bazı şeyler değişmiyorsa, o haberler değişmiyorsa aynı şekilde oradan siz bir tanı bulduğunuzda veya tedavi yöntemi bulduğunuzda da bir şeyler değişmeyecek. Ama şunu söylemek istedim. Mesela bazen insanlar önce terapiste gitmeye çekiniyorlar. Ve araştırıyor. Yani diyor ki benim acaba ne rahatsızlığım var? Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Ama bunu bir araştırma, hani kime daha iyi olabilir, kime gidebilirim diye araştırıyorsa burada bir sorun yok. Fakat insanlar daha çok, Tolga Bey ne yazık ki, kendileriyle ilgili bir rahatsızlığı değil, karşı tarafla ilgili rahatsızlığı araştırıyorlar. Bu da halk arasında etiketlemeye daha çok neden oluyor. Daha çok da biz bunu narsizm duymuşsunuzdur kelime olarak. Daha çok da narsizm. Yani herkes şimdi şu sıralar herkes birbirine narsist diyor. Yani bunun da böyle bir zararı var ama tabii ki doğru değil. Çünkü biz doktor olmayan, hekim olmayan hiç kimse tanı koyma hakkına sahip değil. Eğer kendinizle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa nasıl işte doktora gidiyorsanız vücudunuzdaki bir ağrı için, sebebini bilmediğiniz bir ağrı için korkarak doktora gidiyorsunuz. Yine ruh sağlığınızla ilgili de aynı şekilde güvenilir bir hekime danışmanız daha iyi olacaktır. Kısa yoldan tedavi olur.
Dijital Dünya devam ediyor.
Elbette insanlar işte bir uzmana ruh sağlığı konusunda eğitim almış birisine gitmek yerine internet bilgileri ya da sosyal medyadaki bilgileri alıyorlar ya da buradaki forumlardan bilgi edinmeye çalışıyorlar. Peki çok fazla internet kullanmak, sosyal medya bağımlılığı gibi kavramlar, bunun gibi durumlar da insanı depresyona neden olur mu?
Tabii ki neden olur. Çünkü oradaki bakıp gördüğü her şeyi başaran insanlar ya da en basitinden şöyle söyleyeyim, sosyal medyada harcadığı vakitle kişisel gelişimine katkıda bulunup kendisini daha başarılı, daha aktif hissedeceği bir hayat, yani daha gerçek bir hayat yaşayacakken daha sanal bir hayat yaşıyor. Daha yani gerçekliği olmayan bir hayat yaşıyor. Burada ne yapıyor kişiyi? Yavaş yavaş değersiz hissetmeye, başarısız hissetmeye itiyor. Onun başından da kalkamıyor. Şu bu gerçek. Yani sosyal medya veya işte internet bir bağımlılık yapıyor. Yani tamam, düğmesi bizim elimizde. İstediğimiz zaman kapatabiliriz ama bunun bir de beyinle ilgili bağımlılık merkezi olan bir merkezi var. Yani bunu da inkar edemeyiz. Gerçekten insanın bir şeyi yaptıkça yapası gelir. Mesela düşünün. Yani uyudukça uyuyasınız gelir. Konuştukça konuşanısınız gelir. Yemek yedikçe yemek yiyesiniz gelir. Yani bir şeyi ne kadar çok yapıyorsanız onu daha çok yapmak istersiniz. Yani internet ve sosyal medyada böyle bir şey. Zaten siz bu işleri iyi biliyorsunuz. Dijital dünya sürekli araştırdığınızı biliyorum. Yani insanı içine doğru çeken faydaları olduğu kadar zararları konusunda da bilgili olmamız gereken ve kendimizi korumamız gereken bir dünya diye düşünüyorum
Ailemizde annemiz,
ben.
babamız, eşimiz, çocuğumuz ya da çok yakın bir arkadaşımız onun depresyonda olduğunu nasıl anlarız? Nasıl anlamalıyız ki onu bir uzmana göndermeliyiz, tavsiye etmeliyiz?
Yani bir kere rutinler bozulur. Yani rutinler bozulur. Bir şeyleri yapıyorken yapamaz hale gelebilir. Unutkanlıklar olabilir. Gün içinde dalgınlıklar olabilir. Huzursuz olabilir, mutsuz olabilir. Aşırı öfkeli olabilir ya da aşırı sakin olabilir. Yani tepkilerinde uç noktalarda olabilir. Buralardan anlayabiliriz ama tabii çok yakınınız olan birisinin depresyonda olduğunu anlamak birazcık körlük noktası gibi, biliyor musunuz? Hani çok yakın olduğunuzda kör nokta derler ya araç kullanırken. Bazen o bize çok yakın olan şeyleri göremeyebiliriz. Hatta kendimiz de fark edemeyebiliriz. O yüzden ara sıra sormak lazım. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Genel olarak kendini nasıl hissediyorsun? Bu sıralar seni üzen bir şey var mı? Bu sıralar zorlantı yaşadığın bir şey var mı? Zorlandığın bir şey var mı? Çünkü depresyonda gerçekten zorlantı temelde çok fazladır. Kişiye her şey zor gelir. Düşünce sistemi değişmiştir. Yani ne düşünse ona zor gelmeye başlar. Aşırı bir zorlantı yaşar.
Peki siz baktığınız zaman mesela depresyona, mesela morali bozuk olabilir bir insan. Depresyonla moral bozukluğunu birbirinden ayıran şey nedir? Mesela kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Tamam. Ama depresyonda olup
Tamam, sorduk.
olmadığını
Ne zamandan beri kendini iyi hissetmiyorsun dedim. Bir
işte
şey mi
o
oldu, ne
iyi
oldu?
hissetmiyorum da diyebilir. Yani şimdi biraz göreceli bir kavram olduğu için bunu mesela koronavirüste işte diyor ki hapşırma varsa, öksürük varsa, ateş varsa, şu varsa koronadır yoksa griptir. Mesela burada da depresyonla diğer ruh sağlığı hastalıklarını ayıran durum nedir?
Çünkü depresyonda tüm ilgi ve dikkat olumsuz verilerin toplanıp işlenmesine yönelir. Yani kişiye bir şey söylersiniz. Sen dersiniz ki hava bugün işte güneşli, ne güzel değil mi? Hayır ya, çok sıcak, nefret ediyorum bu sıcaktan. İşte baksana işte arabayla gidiyoruz, ne güzel değil mi? Ay, hiç sevmiyorum, çok trafik var. Ondan sonra işte atıyorum ne güzel ev almışsın, hayırlı olsun. Ya işte küçük ama işte bilmiyorum ya, benim bir türlü içime sinmedi.
Evet.
Böyle. Bu
Yani
kişiler böyle yanıt verirler. Yani bir
gerçekten
türlü ona pozitif bir şey söyletemezsin. Yani genellemiştir. Yani her şeyi genellemiştir. Artık onun için her şey kötüdür, negatiftir. Zihin öyle çalışır. Yani iyiyi değil, kötüyü görmeye odaklı çalışır. Polyanacılıktan bahsetmiyorum bu arada. Ya genel olarak ortamda iyilik, iyi hal vardır. Ama kişi bunu göremez, buna odaklanamaz. Negatif olana odaklanır, hatta negatifi üretir.
aslında bu açıdan bakıldığında belki de depresyonda olan ama bunun farkında olmayan birçok kişi var toplumda.
Tabii. Dedim ya, depresyon bastırma, yani toplumumuz zaten bastırmayı öğrenmiş, çocukluğundan itibaren bastırmayı öğrenmiş bireylerle dolu. Sus konuşma ayıp olur, kol kırılır, yen içinde kalır. İşte yine, kan yutup kızılcık şerbeti içeceksin filan filan, yani böyle inanışlarımız var. Derdini kimseye söyleme, işte o gelir başkasına söyler falan filan. Bizim bu inançlarımız olduğu sürece zaten biz daha çok depresyona gireriz.
Peki depresyondan korunmak için, ruh sağlığımızı korumak için bugün ne tavsiye ediyorsunuz?
Çok güzel yöntemler var Tolga Bey. Özellikle üçüncü dalga bilişsel terapi yöntemlerinde şefkat odaklı, mindfulness ve metakognitif terapi yöntemleri var. Bunlarla ilgili de çok güzel uygulama kitapları çıktı. Biblioterapi diyoruz biz buna. Yani kitaplarla terapi yöntemleri. Bazen yani depresyona girmemek çok önemli. Çünkü bir kere girdiğinizde ikinci depresyona girmeniz %50 oranında artıyor. O yüzden hiç girmemek için bu şefkat odaklı mindfulness tekniklerini ve bu metakognitif terapi yöntemleri var. Bunların kitapları satılıyor. Yayın adı vermeyeceğim. Belki sizin için şey olabilir ama bu kitapları temin edip buraları okuyup uygulama yapabilirler. Ben günlük 20 dakikada olsa kişinin gün içinde kendisine özel sessiz bir vakit ayırmasını çok önemli buluyorum. günlük tutabilirler, anılarını yazabilirler, duygularını yazabilirler. Bunlar onlara çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Hem kendisiyle bağlantısını kesmemiş oluyor kişi burada. Yani bizim zaten temeldeki isteğimiz bu. Yani depresyonda kişi ne yapıyor? Artık kendisiyle bağlantısını kopartıyor. Çünkü o kadar duygularını bastırıyor, yok sayıyor ki. Duygularını yok saydıkça duygular onu bilmediği bir hüzne, bilmediği bir acıya itiyor. O yüzden bunun yerine sağlıklı bir insanın en güzel yapabileceği şey kendisine günlük 20 dakikada olsa bu söylemiş olduğum işte şefkat odaklı terapi, mindfulness ile ilgili kitaplar var. Alıp başucu kitabı gibi kenara koyup orada yapılan belli uygulamalar var, belli teknikler var. Bunları kullanarak korunabilirler. Bu bir. İkincisi ne yapabilirler? Sosyalleşebilirler. Peki nasıl sosyalleşmek? Gidip arkadaşlarla bir kafede oturmak mı? Sohbet etmek mi? Hepsi olabilir. Fakat bunun da ötesinde ben şu yöntemi çok sağlıklı buluyorum. Hiç tanımadığı insanlara yardım etmek. Mesela bir dernekte gönüllü olarak çalışmak. Bir işe yaradığını hissetmek. Yani aslında temelde bu var. Ben bir işe yarıyorum. O çökkünlük halinin oluşmaması, kendini değersiz, yetersiz ve kabul görmemiş hissetmemesinin anahtarı burada. Hiç tanımadığı insanlara yardım etmek, bir yerde gönüllü olarak çalışmak, bir şeyler üretmek. Yani bunlar kişiyi depresyondan korur. Aslına bakarsanız bu konuyla ilgili Viktor Frankl'ın çok güzel İnsanın Anlam Arayışı diye bir kitabı var. Bence her insanın başucu kaynağı olmalı. Çünkü hayatta acılar her zaman var. İstemediğimiz olaylar, istemediğimiz insanlar, ölümler, yaslar, ayrılıklar her zaman var. Yani bunların var olmasıyla birlikte biz de varız. Peki bizim buradan bir anlam çıkartmamız gerekiyor değil mi? Yani hayatta bunlar var ve bunların bir anlamı var. İşte bu Viktor Frankl diyor ki acıyı kabul ettiğinizde hayatın anlamını buluyorsunuz diyor. Yani kitabı okuyanlar şu an ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Okumayanlar da bence en kısa zamanda okumalılar. Çünkü çok değerli bir kitap. Biz zannediyoruz ki hayatımızda acı olmazsa, üzüntü olmazsa, her şey yolunda giderse biz mutlu oluruz. Hayır, hayatımızda her şey olabilir. Ve bütün bunlara rağmen eğer biz güçlü olabiliyorsak, pozitif olabiliyorsak, bir şeyler üretmeye devam edebiliyorsak o zaman hayat daha anlamlı, daha yaşanır, daha güzel bir hale gelecektir.
İnsanın kendi kendine zaman ayırmasını biz de bir bölüm yapmıştık bununla ilgili. Gönüllü Yalnızlık isimli bir bölüm ve demiştik ki her gün 25 dakika gerçekten kendimize ayırmalıyız ve maç sonundaki spor yorumcuları gibi günümüzü değerlendirmeliyiz. İnsan depresyona ne kadar sürede girer ve ne kadar sürede çıkabilir?
Şimdi çok spesifik bir soru oldu bu. Yani hani bunun bir şeyi yok. Yani Allah korusun bugün her şey yolundayken birdenbire ani bir kayıp ve yas durumunda anında girebilirsiniz. Yani ve bunun tedavisi için hastanın iyileşme sürecine bakılması lazım. Yani hastanın kişilik özellikleri çok önemli, yaşantısı çok önemli. Yani bir ayda da iyileşebilir ya da ki zaten yas döneminden sonra öyle bir ayda, iki ayda değil de daha biz yavaş yavaş, daha sakin sakin, hemen bir düzelme beklemeden, sadece süreçte ilerleyerek, yani sadece süreci takip etmeyi planlıyoruz, sonuç odaklı çalışmıyoruz, süreç odaklı çalışıyoruz. Bu süreçte ne oluyor? Yani ben yas yaşarken ne yapıyorum? Hayatımda neler değişti? Artık eskisi gibi olmayacak şeylerin yerine bir şeyler koymaya mı çalışacağım? Onları olduğu gibi mi kabul edeceğim? Yani bunları sorguluyorsun. Ama hani dediğim gibi bir günde de girebilirsiniz depresyona. Yılların yaşanmışlığının sonucunda ani bir patlak verip zaten depresyonda olup o gün onu yaşamaya vücudunuz veya zihniniz elverişli bir hale gelir ve yaşarsınız. Tabii kronik depresyonla anlık yaşanmış, yeni yaşanmış bir depresyon arasında tedavi usullerine göre fark vardır. Uzun sürebilir, kısa sürebilir ama hekimin çalışma sistemi, hastanın buna terapiye eşlik etme süresi, işte yani işbirliğine yanaşıyor olması önemli etkenler arasında. O yüzden buna çok net bir şey söyleyemem. Herkese göre değişir. Ama tabii şöyle bir şey de var. İşte bazı kognitif terapide işte 8 seans, 10 seans arasında depresyon ya da işte 20 seansta seans sayısı verenler olabiliyor. Herkesin çalışma şekli farklı.
Zeynep Hanım, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün
rica ederim.
Depresyonla ilgili bir sohbet gerçekleştirdik ve önemli bilgiler aldık. Dinleyicilerimize son söz olarak ne söylemek istersiniz final bölümünde? Yani depresyonla ilgili ne önerirsiniz kapanışta?
Ne öneririm? Hayatın mutluluk, neşe, hüzün, keder, hayatımızda her şeye yer var. Biz onları kabul edersek onların hepsi gelecek, görevlerini yapacak ve gidecekler. Hiçbir şey sabit yerinde kalmayacak. Hayata bakarken, bugün hüznünüze bakarken bunun sizde kalıcı olmadığını, geçici olduğunu, her duygu gibi geçici olduğunu bilirseniz çok iyi olur. Ve iyi dostlar edinin, iyi arkadaşlar edinin. En önemlisi de kendi kendinizle kaldığınızda güzel vakit geçirebilmeyi öğrenin. Biz bunu öğrenerek büyümedik maalesef. En büyük tavsiyem de bu. Ve yardım alın.
Çok teşekkür.
Eğer depresyondaysanız hemen yardım alın. Çok ciddi bir ruh sağlığı problemi çünkü.
Programın başından bu yana aslında hep çocukluğumuza indiniz. Klasik. Gerçekten.
Çocukluğa inmek öyle basit bir şey değil aslında Tolga Bey. Yani aslında bugünkü sonuçlar ortaya çıktığında yaşamış olduğumuz şeylerin sebepleri çocuklukta olduğu için. Yani orayı bilmeden bugünü anlayamıyoruz maalesef. Yoksa kimse geçmişe takılıp kalmak istemez yani ama bizim kodlarımız da orada. Yani ne yaşandıysa orada yaşandı çünkü.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bu hafta
ben teşekkür ederim.
Bu hafta konuğumuz aile danışmanı Zeynep Sakarya'ydı. Kendisiyle depresyon konusu üzerine konuştuk ve gerçekten internetin depresyona olan etkisi, geçmişimizin depresyona olan etkisi, belki de gelecek kaygılarının ruh sağlığımıza olan etkisi üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başına ben Tolga Akkuş. Bizi dinlediğiniz için, dijital dünyayı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Dijital Dünya.